Bilgisayar ve programlamaya giriş bölüm özeti. 1. bölüm. Bilgisayar. Bilgisayarlar, kendilerine verilen talimatlara göre verileri okuyarak, aritmetik ve mantıksal işlemler gerçekleştiren, bu işlemlerin sonuçlarını kullanıcıya anlamlı bir şekilde sunan ve verileri hafızasında saklayan programlanabilir elektronik cihazlardır. Bir bilgisayar, donanım ve yazılımdan oluşur. Donanım, işlemci, bellek, sabit disk, ekran, klavye ve fare gibi fiziksel bileşenlerden meydana gelirken, yazılım ise bilgisayara hangi işlemleri yapması gerektiğini bildiren talimatlar bütünüdür. Bilgisayarlar görünüşte farklılık gösterse de belirli birimlerden oluşur. Günümüz bilgisayarlarının temel çalışma prensipleri, 1945 yılında John von Neumann tarafından geliştirilen mimariye dayanır. Bu mimari, bir işlemci, bir bellek ve giriş-çıkış birimlerinden oluşan bir sistem öngörür. Merkezi işlem birimi, bilgisayar sisteminin beyni olarak işlev görür. İşlemci, sistemdeki birimlerin çalışmasını denetler, veri akışını kontrol eder ve veriler üzerinde işlemler gerçekleştirir. Mikro işlemci veya işlemci olarak da adlandırılan bu birim, aritmetik ve mantıksal birim ile kontrol birimi olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Aritmetik ve mantıksal birim matematiksel ve mantıksal işlemleri yaparken, kontrol birimi tüm işlem süreçlerini yönetir. İşlemci, verileri bellekte depolar, işler ve sonuçları tekrar belleğe kaydeder. İşlemci performansını optimize etmek için yazmaçlar, ön bellekler, ana bellek ve ikincil belleklerden oluşan bir bellek hiyerarşisi kullanılır. Yazmaçlar ve ön bellekler işlemciyle aynı hızda çalışırken, RAM daha yavaş bir hızda çalışır. İkincil bellekler ise uzun süreli veri depolama için kullanılır ve elektrik kesildiğinde bile verileri korur. Elektronik devrelerde elektrik akımının varlığı ya da yokluğu kolayca kontrol edilebilir. Bu durum, bilgisayarların verileri ikili sayı sistemine göre saklamasına olanak tanır. İkili sayı sisteminde yalnızca 0 ve 1 bulunur, 0 akımın olmadığını, 1 ise akımın var olduğunu ifade eder. Bilgisayarlar, tüm bilgileri ikili sayı sistemine dönüştürerek depolar. Bellek birimi olarak adlandırılan bit, yalnızca 0 veya 1 değerini alabilir. Daha anlamlı veriler oluşturmak için 8 bitten oluşan bytelar kullanılır. 1 bytelık bellek hücresinde en fazla 255 farklı değer saklanabilir. Daha büyük sayılar ya da karakterler saklanmak istendiğinde daha fazla bellek hücresi gerekir. Harfler ve sembollerin sayısal olarak ifade edilmesi için çeşitli kodlama standartları geliştirilmiştir. 1960'larda geliştirilen ASCII karakter seti, her karakter için bir sayısal kod tanımlar, örneğin, A harfi için bu kod 65'tir. ASCII'nin yetersiz kaldığı durumlar için 1980'lerde genişletilmiş ASCII kullanıma sunulmuş ve karakter sayısı 127'den 255'e çıkarılmıştır. Tüm dünya dillerine ait karakterlerin kapsanabilmesi amacıyla 1991 yılında Unicode karakter seti oluşturulmuştur. Unicode, ASCII ile uyumludur ve 2021 yılı itibarıyla 144.697 farklı karakter içermektedir. Karakterlerin daha az bellek alanı kullanarak saklanabilmesi için UTF-8, UTF-16 ve UTF-32 gibi dönüşüm biçimleri geliştirilmiştir. Bilgisayarlar, görüntüleri piksel adı verilen küçük renkli noktalar halinde işler. Her piksel, belirli bir renk koduyla temsil edilir ve bu kod ikili sayı sisteminde bellekte saklanır. Siyah-beyaz bir görüntü için her piksel 1 bit ile ifade edilirken, dijital bir fotoğraf için bu sayı genellikle 32 bite kadar çıkar. Yazılım, bilgisayar sistemini yönetmek için gereken talimatlar bütünüdür ve program olarak da adlandırılır. Yazılımlar, sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Sistem yazılımları, bilgisayar donanımını yönetirken, uygulama yazılımları belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar. Bir bilgisayarın işlemcisi, verileri ana bellekten alarak işler. İkincil bellekte saklanan ve ikili sayı sistemine göre kodlanmış programlar, çalıştırılmak üzere ana belleğe aktarılır. Komut çevrimi adı verilen bu süreçte, işlemci bellekteki bir veri bloğunu alır, kodunu çözer ve işlemi gerçekleştirir. İşlemin sonucu yazmaçlara kaydedilir ve bir sonraki komut çevrimine geçilir. Bu döngü, bilgisayar kapatılana kadar devam eder. İkinci bölüm. Programlamada temel kavramlar. Bu bölümde programlamayı öğrenmek isteyen bireylere temel kavramları kazandırmak ve farklı programlama dillerinin sunduğu olanakları göstermeyi amaçlamaktadır. Genel olarak, geliştirilmek istenen uygulamanın türü ve kullanılacak programlama dili, ihtiyaç analizi sürecinden sonra belirlenmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra programlama dilinin seviyesine ve belirlenen seviye için hangi dilin tercih edilmesi gerektiğine karar verilir. Bu karar verme sürecinde verimlilik, sürdürülebilirlik ve sağlanabilecek destek gibi faktörler önemli rol oynamaktadır. Programlama alanında masaüstü, web, mobil ve veri tabanı uygulamaları geliştirme konuları sıklıkla ele alınmaktadır. Web uygulamaları geliştirirken Python, JavaScript ve PHP, masaüstü yazılımlarında C# veya Java, veri analizi ve bilimsel hesaplamalarda ise R ve MATLAB öne çıkan diller arasında yer almaktadır. Gömülü sistem uygulamalarında C, C++ ve Rust sıklıkla tercih edilmektedir. Bulut tabanlı uygulamalarda Go ve Scala gibi diller dikkat çekerken, mobil cihazlar için uygulama geliştirme süreçlerinde Swift ve Kotlin gibi diller yaygın olarak kullanılmaktadır. Programlama dili seçiminde, uygulama türü ve ihtiyaç duyulan performans kriterleri belirleyicidir. Farklı dillerin sunduğu özellikler ve kullanım alanları göz önünde bulundurularak, hedeflere en uygun dil veya diller tercih edilmelidir. 3. Bölüm. Algoritma ve akış diyagramları. Bu bölüm programlama dilini öğrenmek isteyen tüm programcılar için ortak bir kısımdır. Çünkü hangi programlama diline başlanırsa başlansın ilk yapılan işlemler algoritma oluşturma, akış diyagramı çizme ve son olarak sözde koda dönüştürme olarak ilerlemektedir. Ayrıca bu adımlar program geliştiren tüm yazılım firmalarında zorunlu olarak yapılmaktadır. Günümüzde eğitim amaçlı kullanılan programlama dilleri de bulunmaktadır. Bu dillerin özellikle programlamaya yeni başlayanlar ya da küçük yaştaki programcılar için temel seviyede bir yapısı bulunmaktadır. Scratch, Alice ve Microsoft Small Basic bu tarz programlama dilleridir. Scratch, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün MIT, hikayeler, oyunlar ve animasyonlar yaparak kodlamayı öğretme hedefi vardır. Alice, animasyonlar oluşturmayı, etkileşimli anlatılar oluşturmayı veya basit oyunları 3D olarak programlamayı kolaylaştıran yenilikçi bir blok tabanlı programlama ortamıdır. Small Basic, öğrencilerin blok tabanlı kodlamadan metin tabanlı kodlamaya geçişlerine yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuş tek programlama dilidir. Small Basic, söz dizimi tabanlı dillerin temel öğelerini ulaşılabilir bir şekilde öğreterek öğrencilere Java ve C# gibi daha karmaşık programlama dillerinin üstesinden gelme becerisi ve güveni verir. Ayrıca Small Basic kullanarak Kinect, Lego Mindstorm, Raspberry Pi, Arduino, Oculus Rift ve daha fazlası için uygulamalar oluşturabiliriz. 4. Bölüm. C++ Yazılım Geliştirme Ortamları. Bu bölümde temel veri türleri, değişkenler, atama ve aritmetik işleçlerden bahsedilmiştir. Bir bilgisayar programı hafızada sakladığı çeşitli verileri işleyerek bir takım sonuçlar üretir. Birçok farklı alanda programlara ihtiyacımız olduğu düşünülünce çok farklı veri türlerine gereksinim duyulmaktadır. C++ programlama dilinde tanımlı 3 farklı temel veri türü vardır. Bu türler sayısal, boolean ve karakter veri türleridir. Sayısal veri türleri kendi içinde tam ve kesirli sayılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir bilgisayar programı programcının tanımladığı değişkenleri işleyerek istenilen sonuca ulaşır. Değişkenlere uygun isim vermek yazılan kodun okunabilirliğini artırır. Çünkü yazılım yaşam döngüsünde bulunan süreçlerin gereği olarak bir programcının yazmış olduğu kodu başka programcıların da kullanması veya test etmesi gerekmektedir. Ayrıca C++ programlama dilinde bir değişkene isim vermek için bazı kurallar vardır. Değişkenlere bu kurallara uygun isimler vermek derleme hatalarının önüne geçecektir. Tanımlı değişkenler aritmetik, ilişkisel veya mantıksal işleçler içerisinde kullanılarak daha karmaşık ifadelerin yazılması mümkün hale gelmektedir. İşleçler konusu oldukça geniş bir kavramdır. Bu bölümde atama ve aritmetik işleçlerden bahsedildi. Atama işleci bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Buna ek olarak toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve kalan gibi aritmetik işleçler anlatılmıştır. Bir ifade içerisinde birden fazla işleç kullanarak daha karmaşık ifadelerin elde edilmesi mümkündür. Bu durumda hangi işlecin önce hesaplanması gerektiği işlem öncelik kurallarına göre belirlenir. Bu kuralları bilmek program içerisinde yapılabilecek hataları en aza indirgeyecektir. 5. Bölüm. Veri tipleri. Bu bölümde temel veri türleri, değişkenler, atama ve aritmetik işleçlerden bahsedilmiştir. Bir bilgisayar programı hafızada sakladığı çeşitli verileri işleyerek bir takım sonuçlar üretir. Birçok farklı alanda programlara ihtiyacımız olduğu düşünülünce çok farklı veri türlerine gereksinim duyulmaktadır. C++ programlama dilinde tanımlı 3 farklı temel veri türü vardır. Bu türler sayısal, boolean ve karakter veri türleridir. Sayısal veri türleri kendi içinde tam ve kesirli sayılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir bilgisayar programı programcının tanımladığı değişkenleri işleyerek istenilen sonuca ulaşır. Değişkenlere uygun isim vermek yazılan kodun okunabilirliğini artırır. Çünkü yazılım yaşam döngüsünde bulunan süreçlerin gereği olarak bir programcının yazmış olduğu kodu başka programcıların da kullanması veya test etmesi gerekmektedir. Ayrıca C++ programlama dilinde bir değişkene isim vermek için bazı kurallar vardır. Değişkenlere bu kurallara uygun isimler vermek derleme hatalarının önüne geçecektir. Tanımlı değişkenler aritmetik, ilişkisel veya mantıksal işleçler içerisinde kullanılarak daha karmaşık ifadelerin yazılması mümkün hale gelmektedir. İşleçler konusu oldukça geniş bir kavramdır. Bu bölümde atama ve aritmetik işleçlerden bahsedildi. Atama işleci bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Buna ek olarak toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve kalan gibi aritmetik işleçler anlatılmıştır. Bir ifade içerisinde birden fazla işleç kullanarak daha karmaşık ifadelerin elde edilmesi mümkündür. Bu durumda hangi işlecin önce hesaplanması gerektiği işlem öncelik kurallarına göre belirlenir. Bu kuralları bilmek program içerisinde yapılabilecek hataları en aza indirgeyecektir. 6. Bölüm. İlişkisel ve mantıksal operatörler ve şartlı deyimler. Bu bölümde programın akışını kontrol etmeye imkan veren yapı türlerinden biri olan seçmeli kontrol yapılarından ve bunun öncesinde seçmeli kontrol yapılarındaki koşulları oluşturabilmemiz için gerekli olan ilişkisel ve mantıksal işleçlerden bahsedilmiştir. İlişkisel işleçler, C++ programlama dilinde iki değişken ya da iki değer arasındaki ilişkiyi tanımlayan ya da koşullu ifadelerin bir parçası olarak bu ilişkiyi sınayan yapılardır. C++ programlama dilinde eşittir, eşit değildir, küçüktür, küçük eşittir, büyüktür ve büyük eşittir olmak üzere 6 adet ilişkisel işleç tanımlanmaktadır. İlişkisel işleçler üzerinden oluşturulmuş ilişkisel ifadelerin sonucu, eğer ifadedeki değerler ya da değişkenler arasında ilişkisel işlecin tanımladığı gibi bir ilişki varsa ifade true boolean değeri almakta, yoksa false boolean değeri almaktadır. Birden fazla durumun sınandığı daha karmaşık koşullu ifadelerin oluşturulabilmesi mantıksal işleçlerin kullanımıyla mümkün olmaktadır. C++ programlama dilinde, değil, ve, veya, olmak üzere 3 adet mantıksal işleç tanımlanmaktadır. Bölüm içerisinde işlenenlerin farklı boolean değerleri için mantıksal işleçlerin aldığı boolean değerleri tablolar halinde gösterilmiştir. Seçmeli kontrol yapıları programın akışını belli koşullar üzerinden çatallandırmaya imkan veren yapılardır. C++ programlama dilinde if, tek seçim, if-else, ikili seçim ve switch, çoklu seçim olmak üzere 3 farklı seçmeli kontrol yapısı tanımlanmıştır. If kontrol yapıları tek bir koşulun sınandığı yapılardır. Eğer koşul kısmındaki ifade doğru ise gövdedeki kod çalıştırılmakta, aksi durumda gövdedeki kod pas geçilmektedir. If yapısından farklı olarak if-else kontrol yapısı ise koşul yanlış olduğunda da belirli bir kod bloğunun çalıştırılabilmesine imkan vermektedir. If-else kontrol yapısında koşul sağlandığında gövdedeki kod, aksi durumda ise alternatif gövdedeki kod çalıştırılmaktadır. Birden fazla koşulun test edilmesi gerektiğinde ise if ve if-else kontrol yapıları yetersiz kalmaktadır. Bu gibi durumlarda çoklu seçime imkan veren if-else if veya switch kontrol yapıları tercih edilmelidir. 7. Bölüm. Döngüler. Döngüler, programlama dillerinde yinelemeli işlemlerin gerçekleştirilmesinde temel bir role sahiptir. Programlarda tekrar eden işlemlerin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğinde döngü yapıları kullanılmaktadır. Döngüler, programcılara daha esnek ve dinamik bir kod geliştirme imkanı sunarak, karmaşık algoritmaların daha sade bir biçimde ifade edilmesine olanak tanır. Programlama süreçlerinde döngüler, sabit veya koşullu yapılar şeklinde tercih edilebilir. Koşullu döngüler, belirli bir koşul sağlandığı sürece çalışmaya devam eden yapılar olarak tanımlanır. Bu koşul, döngü oluşturulurken sabit bir değer olarak belirlenebileceği gibi, programın çalışma esnasında kullanıcı tarafından girilen dinamik bir değerle de şekillendirilebilir. Sabit döngüler ise döngünün yineleme sayısının önceden tanımlandığı yapılardır. Bu tür döngüler, belirli sayıda işlem gerçekleştirilmesi gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Döngü yapıları, algoritmaların verimli bir şekilde uygulanması ve programların performansının artırılması açısından programlama dillerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. 8. Bölüm. Fonksiyonlar. Fonksiyonlar bir programda problemin çözümüne yönelik gerçekleştirilen işlemlerin yer aldığı kod parçalarıdır. Bazen bu çözümler program içerisinde birden fazla kez çağrılabilir. Küçük problemlere getirilen bu çözümler, fonksiyon olarak sadece bir kez kodlanırlar ve program içerisinde gerekli noktalarda defalarca çağrılabilirler. Matematik kütüphanesi, bazı temel matematiksel işlemler için yazılmış kullanıma hazır fonksiyonları içerir. Örneğin, sqrt fonksiyonu fonksiyona gönderilen argümanın karekökünü hesaplar. C++ program geliştiricileri hazır kütüphane fonksiyonlarını kullanabilecekleri gibi, kendi fonksiyonlarını da tanımlayıp kullanabilirler. Eğer geliştiricinin tanımladığı fonksiyon main fonksiyondan sonra programa eklenirse, main'den önce derleyiciyi bilgilendirmek amacıyla fonksiyonun prototipinin verilmesi gerekir. Fonksiyonun prototipi, fonksiyonun ismi, döndürülen değerin türü, fonksiyonun aldığı argümanların türleri ve sırasından oluşur. Oyun veya simülasyon içeren uygulamalarda şans faktörünü programımıza eklemek gerekir. Rand, fonksiyonu 0 ile randmax arasında bir sayı üretir. Mod operatörü, yüzde ve rand kullanarak istenilen aralıkta sayı üretimi gerçekleştirilebilir. Örneğin, 1 artı, rand, %6 işlemi, 1 ile 6 arasında rastgele sayılar üretir. Bir fonksiyon veya blok içerisinde tanımlanan bir değişken, yerel değişken olarak kabul edilir ve sadece tanımlandığı alanda erişilip kullanılabilir. Fonksiyonların dışında tanımlanan global değişkenler, programda tüm fonksiyonlarda erişilip kullanılabilirler. Bir argüman fonksiyona referans, end, ile gönderilebilir. Bu durumda fonksiyon ilgili değişkenin bellekteki orijinal tanımlandığı alana erişebilir. Fonksiyonda değişken üzerinde gerçekleştirilen işlemler doğrudan orijinal değişken üzerinde gerçekleşir. Bu durum referans ile gönderim olarak adlandırılır. Ancak bir argüman referans ile gönderilmezse, fonksiyon içerisinde ilgili değişkenin bir kopyası oluşturulur ve bellekte farklı bir yere yerleştirilir. Bu değişken üzerinde yapılan değişiklikler orijinal değişkeni etkilemez ve durum değer ile gönderim olarak isimlendirilir. Bir fonksiyon tanımlanırken, bazı argümanlar için varsayılan değerler atanabilir. Fonksiyon çağrılırken ilgili argüman için bir değer gönderilmezse varsayılan değer kullanılır. Bir fonksiyon içerisinde, yerel değişkenler ile oluşabilecek bir karmaşıklığı önlemek amacıyla, global değişkene ulaşmak için tekli kapsam çözümleme operatörü, parantez içinde çift iki nokta üst üste, kullanılır. Benzer işlemler gerçekleştiren ancak farklı imzalara sahip fonksiyonlar aynı isimde tanımlanabilirler. Derleyici hangi fonksiyonun çağrıldığına, gönderilen parametrelerin sayısına, türlerine ve sıralarına bakarak karar verir. Bu duruma fonksiyon aşırı yükleme adı verilir. Eğer bu fonksiyonlarda kullanılan program mantığı aynı ve fonksiyonlar sadece argümanların veri türleri açısından farklılık gösteriyorsa fonksiyon şablonları kullanılabilir. Bazı uygulamalarda problemin çözümü için öz yinelemeli fonksiyonlar kullanılır. Öz yinelemeli fonksiyonlar, fonksiyonların problemi daha küçük bir problem haline getirerek kendilerini çağırdıkları yapılardır. Problemin bir çözüme ulaşması için temel problemin doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. 9. Bölüm. Diziler. Bu bölümde aynı veri türünden belirli sayıda elemanı bellekte sıralı bir şekilde saklamaya imkan veren dizilerden bahsedilmiştir. Dizilerde saklanacak elemanların sonlu sayıda ve aynı veri türünde olması gerekmektedir. Dizilerdeki elemanlara erişim ilgili elemanların bellekteki sırasını belirten indisler yoluyla yapılmaktadır. Dizinin elemanlarına değer atama işlemi dizi tanımlandığında küme parantezi yardımıyla yapılabileceği gibi, dizi tanımlandıktan sonra ihtiyaca göre kullanıcıdan gelen girdiler veya program içerisinde uygulanan işlemler üzerinden atama işleci yardımıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Diğer yandan tanımlamış karakter dizisinin elemanlarına değer atama işlemi, tam sayılarda olduğu küme parantezi yardımıyla yapılabileceği gibi atanacak değerlerin çift tırnak içinde tek bir kelime olarak yazılması ile de mümkündür. Bunların yanı sıra dizi kavramını pekiştirmek ve dizilerin farklı problemlerin çözümünde nasıl kullanılabildiğini göstermek amacıyla dizilerde arama ve sıralama algoritmaları da incelenmiştir. Dahası dizilerin fonksiyonlara aktarılmasının nasıl yapıldığı örnekler üzerinden anlatılmıştır. Bölümde ayrıca matematikteki matris kavramının C++ programlama dilindeki karşılığı olarak değerlendirilebilecek iki boyutlu dizilerden de bahsedilmiştir. Ayrıca iki boyutlu dizi kavramını pekiştirmek adına, iki boyutlu diziler kullanılarak verilen iki matrisin çarpımını hesaplayan bir uygulamaya da yer verilmiştir. 10. Bölüm. İşaretçiler. Bu bölümde C++ programlama dilinde kullanılan işaretçiler anlatılmıştır. İşaretçi herhangi bir veri tipinde tanımlanabilen ve adres tutan değişkenlerdir. İşaretçinin değeri, bellekte bir adrestir. İşaretçi tanımlandıktan sonra hangi veri tipinden tanımlandıysa o veri tipinden bir değişkenin adresini değer olarak alır. Bir başka ifade ile tanımlandığı veri tipi, sahip olduğu adres değerinin gösterdiği bellek alanında hangi veri tipinde değer olacağını gösterir. İşaretçiler kullanılarak değişkenler fonksiyonlara referans ile gönderilebilir. Fonksiyonlarda yer alan parametre listesinde, işaretçi tanımlamasında cons kullanarak işaretçinin veya gösterdiği değerin değiştirilmesini engellemek mümkündür. Bazı aritmetik işlemler işaretçiler üzerinde kullanılabilir. Bu işlemler arasında, bir artırma parantez içinde artı artı, bir azaltma parantez içinde eksi eksi ve atama işlemleri sayılabilir. Ayrıca aynı dizinin elemanlarını gösteren işaretçiler arasında çıkarma işlemi gerçekleşebilir. Diziler ve işaretçiler arasındaki ilişki de bu bölümde anlatılan bir diğer konudur. İşaretçi sapma ve işaretçi alt simge gösterimleri kullanarak hem dizi ismi hem de işaretçi değişkeni ismi ile ilgili dizinin elemanlarına erişmek mümkündür. 11. Bölüm. Soyut veri tipleri. Bu bölümde, geliştiricilerin programlarında yeni veri tipleri tanımlamak amacıyla kullandıkları enum, fonksiyon işaretçileri ve struct kavramları ele alınmıştır. Enum, enumeration, bir küme içerisindeki değişkenlerin sabit tam sayılarla ifade edilmesini sağlayan bir veri tipi tanımlama mekanizmasıdır. Bu yapı, değişkenlerin daha anlamlı ve okunabilir bir şekilde temsil edilmesine olanak tanır. Fonksiyon işaretçileri, aynı dönüş tipine ve parametre yapısına sahip fonksiyonları temsil etmek için kullanılan veri tipleridir. Bu yapılar, fonksiyonların birer veri nesnesi gibi işlenmesini sağlar ve esnek programlama imkanları sunar. Yapılar, C++ dilindeki en karmaşık veri yapılarından biridir ve sınıflarla birlikte gelişmiş veri modellemelerine olanak tanır. Bu bölümde, bir yapı tanımlama, bu yapıdan türetilen değişkenlerin bildirilmesi ve değer atanması üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yapılarda fonksiyon tanımlama, üretici fonksiyon oluşturma ve kullanma süreçleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu kavramlar, C++ programlamasında özelleştirilmiş veri tipleri oluşturmak ve bu tipler üzerinde etkin işlemler gerçekleştirmek için önemli bir temel oluşturmaktadır. 12. Bölüm. Nesneye yönelik programlama. Sınıf kullanarak kullanıcı tanımlı yeni veri tipleri oluşturulabilir. Bir sınıfı oluşturmak için üye fonksiyonlar ve veri üyeleri tanımlanır. Yapıcı ve yıkıcı fonksiyonlar sınıf ismi kullanılarak tanımlanan özel fonksiyonlardır. Yapıcı fonksiyon, bir sınıf nesnesi oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılır. Bu fonksiyon içinde veri üyelerine ilk değerleri atanabilir. Bir nesnenin tanımlandığı alan çalışmasını tamamladığında nesne silinir ve otomatik olarak yıkıcı fonksiyon çağrılır. Bir sınıf içerisinde kullanılabilecek public, protected ve private olmak üzere 3 farklı erişim seviyesi vardır. Private üyeler sadece sınıfın kapsam alanında erişilip kullanılabilirler. Public üyeler sınıfın kapsam alanının yanında main fonksiyon ve diğer fonksiyonlar içerisinden ulaşılabilirler. Protected olarak tanımlanmış üyeler kalıtım hiyerarşisinde türetilmiş sınıflar içerisinde erişilip kullanılabilirler. Bir sınıfın nesnesinin bir başka sınıf içerisinde veri üyesi olarak kullanılması bileşim olarak isimlendirilir. İşleç aşırı yükleme ile yerleşik veri tipleri üzerinde kullanılan işleçlerin kullanıcı tanımlı veri tipleri üzerinde kullanılabilmesi sağlanabilir. Temel sınıflardan yeni türetilmiş sınıflar oluşturulmasına kalıtım denir. Türetilmiş sınıf temel sınıfın üye fonksiyonlarına ve veri üyelerine sahip olur. Gerektiğinde ek veri üyeleri tanımlayabilir veya var olan temel sınıf fonksiyonlarında değişiklik gerçekleştirebilir. Temel sınıf işaretçileri veya referansları ile türetilmiş sınıf nesnelerini göstererek ve sanal fonksiyonlar üzerinden türetilmiş sınıf fonksiyonlarına dinamik olarak erişerek çok biçimlilik gerçekleştirilir. 13. Bölüm. String sınıfı ve karakter dizisi işlemleri. Bu bölümde, C++ programlama dilinin standart string kütüphanesi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. String veri türü, temel veri türlerinden biri olmayıp, metin tabanlı verileri saklamak ve işlemek amacıyla tanımlanmıştır. C++ dilinde string oluşturmanın iki temel yöntemi bulunmaktadır. Birinci yöntem, karakter dizileri kullanılarak oluşturulan ve C# string olarak adlandırılan yapılardır. Bu tür string yapısı, önceki bölümlerde incelenmiştir. İkinci yöntem ise, C++ standart kütüphanesinde tanımlı string sınıfı kullanılarak string oluşturulmasıdır. Bu yaklaşım, daha güvenilir ve verimli bellek yönetimi sağladığından, modern C++ uygulamalarında yaygın olarak tercih edilmektedir. Bölümde öncelikle bir string nesnesinin nasıl tanımlanacağı ve bu nesnelere değer atanmasının farklı yolları ele alınmıştır. String kütüphanesindeki metotlar, işlevselliklerine göre 3 ana kategori altında incelenmiştir: kapasite metotları, erişim metotları ve düzenleyici metotlar. Bu kategorilere girmeyen işlevler ise, diğer metotlar, başlığı altında açıklanmıştır. String nesnelerinin tanımlanması ve farklı değer atama yöntemlerinin yanı sıra, bir string nesnesinin uzunluk gibi özelliklerine erişim sağlama yöntemleri ele alınmıştır. Ardından, string nesnelerinin nasıl birleştirileceği, karşılaştırılacağı ve değerlerinin nasıl değiştirileceği üzerinde durulmuştur. Son olarak, bir string içerisinde belirli bir örüntünün nasıl aranacağına dair yöntemler detaylandırılmıştır. Bu bölüm, C++ string sınıfının sunduğu özellikleri ve bu özelliklerin nasıl kullanılacağını anlamak için kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.